Küçük Arı, Chris Cleave, 10. Ayrım. Bir sabah Birleşmiş Milletler Başkanı'nın telefon edip, "Selamlar Küçük Arı, dünyanın bütün göçmenlerinin bayrağını tasarlama onuru sana verildi," dediğini düşündüm. O zaman yapacağım bayrak gri olurdu. Onun için yeni bir kumaş yapmanız gerekmez. Herhangi bir biçimde ve elinizde olan herhangi bir şeyle yapabilirsiniz, dedim. Defalarca yıkanarak grileşmiş eski bir sütyenle mesela. Bayrak direğiniz yoksa bir süpürge sapına bağlayabilirsiniz. Yine de New York'taki Birleşmiş Milletler binasının dışındaki uzun beyaz bayrak direkleri arasında boş bir bayrak direğiniz varsa gri sütyenin renkli uzun bayraklar arasında havalandırmak büyük bir gösteri olurdu. Ben olsam ABD bayrağı ile kırmızı renkli Çin bayrağı arasında havalandırırdım onu. İyi numara olurdu. Bunları düşünerek kendi kendime güldüm. Ne halt etmeye gülüyorsun böcek? Gri rengi düşünüyordum. Yevet de somurttu. Fazla çıldırma lütfen böcek, dedi. Yeniden yatağa yattım ve tavana baktım. Ama orada olan tek şey aşağı sallanan şu uzun zincirlerdi. Şunlardan birine kendimi boynumdan asabilirdim. Sorun değil diye düşündüm. Öğleden sonra çiftçinin karısı geldi, yiyecek getirdi. Bir sepetin içinde ekmek, peynir ve ekmeği kesmek için keskin bir bıçak vardı. Adamlar gelirse bu bıçakla bileklerimi keserim, diye düşündüm. Çiftçinin karısı nazik bir kadındı. Ona bizim için bu iyilikleri neden yaptığını sordum. Hepimiz insan olduğumuz için yaptığını söyledi. Özür dilerim ama bayan, dedim. Yevette'nin insan olduğunu düşünmüyorum. Bence o gürültücü değişik bir tür. Yevette ve çiftçinin karısı gülmeye başladılar. Sonra nerelerden geldiğimizden ve nereye gideceğimizden konuştuk biraz. Kingston upon Thames'a nasıl gidebileceğimi ama gitmemem gerektiğini söyledi. Banyolere girmek istemezsin canım. Ne üdüğü belirsiz yerlerdir. Doğal olmayan insanlarla dolu, doğal olmayan yerler, dedi. Güldüm. Belki tam oraya göreyimdir. Çiftçinin karısı 4 yerine 5 tabak istememize şaşırdı ama yine de getirdi. Yemeği 5 parçaya bölüp en çoğunu hala büyüme çağında olduğu için isimsiz kızın kızına verdik. O gece rüyamda adamlar gelmeden önceki köyümü gördüm. Oğlanların yaptığı bir salıncak vardı. Çocuklar eski bir araba tekerleğini yüksek bir ağacın dallarına iplerle asarak yapmışlardı. Evlerden biraz uzakta okul binasının yakınlarındaki büyük ve yaşlı bir limba ağacıydı. Daha salıncağa binecek kadar büyümemişken bile annem beni limba ağacının gövdesinin yanındaki koyu kırmızı toprağa oturturdu. Böylece sallanan çocukları seyrederdim. Gülmelerini ve şarkı söylemelerini dinlemeyi severdim. Bir defada 2, 3, 4 çocuk kafalar, kollar, bacaklar birbirine karışmış sallanırlardı. Ah imdat, indir beni Tanrı aşkına, itme. Salıncağın etrafında her zaman bol miktarda gevezelik ve şakalaşma olurdu. Ve limba ağacının başımın üstündeki dallarında geveze bir guguk kuşu bize bağırırdı. Nikuruka bazen salıncaktan inerek beni kucağına alır, tombul parmaklarımın arasında mıncıklamam için bana bir parça pişmemiş hamur verirdi. Küçük bir kızken her şey mutluluk ve şarkı doluydu. Bunun için çok zaman vardı, acele etmezdik. Elektrik, temiz su ve keder de yoktu. Çünkü bunların hiçbiri köyümüze bağlanmamıştı henüz. Limba ağacımın kökleri arasında oturup Nikuruka'nın öne arkaya sallanmasını seyrediyordum. Salıncağın ipi çok uzundu. Bu yüzden bir uçtan diğerine gitmek uzun zaman alıyordu. Salıncağın da acelesi yoktu. Onu gün boyunca seyrederdim ve köyümdeki huzurlu dönemin son anlarını sayan bir saat sarkacını seyrettiğimi hiç fark etmemiştim. Rüyamda öne arkaya sallanan salıncağa bakıyordum. Köyde bir petrol sahası yapıldığını ve yakında adamların çılgın bir telaş içinde petrol kuyuları açmak için kavga edeceklerini henüz bilmiyorduk. Bu mutluluğu bozan bir şeydi. Her şey adamların istediği gibi oldu. Nikuruka'nın öne arkaya sallandığını gördüm rüyamda. Uyandığımda gözümde yaşlar vardı ve ay ışığında başka bir şeyin öne arkaya sallandığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Gözyaşlarımı sildim, gözlerimi iyice açtım ve ayak ucumda durarak havada sallanan şeyin ne olduğunu gördüm. Tek bir Dunlop Green Flash tenis ayakkabısıydı. Diğeri yere düşmüştü. İsimsiz kız çatıdan sarkan zincirlerden birine kendini asmıştı. Ayağındaki tek ayakkabı dışında tamamen çıplaktı, incecikti. Kaburgaları ve kalça kemikleri çıkıktı. Gözleri fırlamış, mavi ışığın içinde bir noktaya bakıyorlardı. Pırıl pırıldılar. Zincir boynunu ezerek ayak bileğe kadar inceltmişti. Dunlop Green Flash tenis ayakkabısının ve gri topuklu koyu kahverengi çıplak ayağın yatağımın ayak ucunda ileri geri sallanmasını seyrettim. Green Flash tenis ayakkabısı ay ışığında pırıltılı bir gümüş balığı gibi parlıyor. Çıplak ayak bir köpek balığı gibi onu kovalıyordu. Birbirleri ardına daireler çiziyorlardı, zincir usul usul gıcırdıyordu. Gidip isimsiz kızın çıplak bacağına dokundum, soğuktu. Yevette'ye ve Sarili kıza baktım, uyuyorlardı. Yevette uykusunda mırıldanıyordu. Uyandırmak için Yevette'nin yatağına doğru yürümeye başlamıştım ki, ayağım ıslak bir şeyde kaydı, diz çöküp dokundum, sidikti. Boyalı beton zemin kadar soğuktu. İsimsiz kızın altında küçük bir birikinti oluşmuştu. Başımı kaldırdım, çıplak ayağın baş parmağında tek bir çiş damlasının sallanıp yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Çabucak ayağa kalktım, çiş yüzünden çok gerilmiştim. Diğer kızları uyandırmak istemiyordum çünkü o zaman onlar da göreceklerdi ve böylece hepimiz görmüş olacaktık. O zaman hiçbirimiz bunu reddedemeyecektik. Küçük çiş birikintisinin beni neden ağlamaya başlattığını bilmiyorum. Zihnin ezilmek için neden böyle küçük şeyleri seçtiğini bilmiyorum. İsimsiz kızın yattığı yatağa gittim, tişörtünü aldım. Tişörtle çişi silmeye gidiyordum ki yatağın ucundaki kağıtlarla dolu şeffaf plastik çantasını gördüm. Çantayı açtım ve isimsiz kızın hikayesini okumaya başladım. Adamlar geldiler ve hala ağlıyordum ve ayın solgun ışığında okumak zordu. Kağıtları tekrar yerine koydum ve çantayı dikkatle kapadım. Çantayı sıkıca elimde tuttum. Bu kızın hikayesini kendim için alabilirim diye düşünüyordum. Bu kağıtları ve sonundaki içindeki her şeyin gerçek olduğunu söyleyen kırmızı mühür olan bu hikayeyi alabilirdim. Belki bu kağıtlarla mülteci belgemi alabilirdim. Bir dakika kadar bunu düşündüm ama ben kızın hikayesini elimde tutarken zincirin gıcırdaması giderek artmış gibiydi. Kızın hikayesini yeniden yatağa bırakmak zorunda kaldım. Çünkü nasıl bittiğini biliyordum. Benim ülkemde bir hikaye güçlü bir şeydir ve kendisine ait olmayanı alan bir kızın Tanrı yardımcısı olsun. Böylece onu kızın yatağına bıraktım. Her kelimesini, kağıt tutucular, yara izlerinin fotoğrafları, kayıp kızlarının isimleri ve onaylandı yazan kırmızı mürekkepleriyle birlikte bıraktım. Hala uyuyan Yevette'nin yanağından küçük bir öpücük aldım ve yavaşça tarlalara çıktım. Köyümü terk ettiğimden beri benim için en zor şey Yevette'yi terk etmekti. Ama eğer bir göçmenseniz ölümün ziyaret ettiği yerde bir dakika bile durmazsınız. Ölümün ardından pek çok şey gelir. Keder, sorular, polis. Ve geçerli evraklarınız yoksa bunların hiçbirini cevaplayamazsınız. Aslında bizim gibi gezici insanların bayrağı yoktur. Milyonlarız ama bir ulus değiliz. Bir arada olamayız. Belki birkaçımız bir gün, bir ay, hatta bir yıl için bir araya gelebiliriz. Ama sonra rüzgar değişir ve umutları alıp götürür. Ölüm gelmişti ve korku içinde kaçmıştım. Şimdi bana kalan tek şey utancım ve Yevette'nin parlak renkleriyle gülüşünün yankısı. Bazen kendimi İngiltere kraliçesi kadar yalnız hissediyorum. Ne tarafa gideceğini bilmek zor değil. Londra gökyüzünü tutuşturmuştu. Sanki şehir benim de yanmamı bekliyor gibiydi. Bulutlar turuncu renge bürünmüşlerdi. Tahıl tarlalarının arasından yüksek ağaçlı ormanların içinden geçerek yokuş yukarı yürüdüm. Ve son kez dönüp çiftliğe baktığımda bizi koydukları binanın dışında bir projektör gördüm. Bunun otomatik bir ışık olduğunu düşündüm. Işık huzmesinin ortasında sarili kız limon sarısı bir nokta olarak duruyordu. Yüzünü göremeyecek kadar uzaktaydım ama ışık geldiğinde şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdığını hayal ettim. Sahneye yanlışlıkla çıkan bir oyuncu gibi. Konuşma sırası olmadığı halde Neden bu büyük ışığı üzerime çevirdiler diye düşünen bir kız gibi. Çok korkmuştum ama kendimi yalnız hissetmiyordum. O gece ablam Nikuruka benimle birlikte yürüyormuş gibi geliyordu. Parlayan donuk turuncu ışıkta neredeyse yüzünü bile görebilecektim. Bütün gece tarlalardan, ağaçların arasından geçtik. Köylerin ışıklarının etrafından dolaştık. Bir çiftlik evi gördüğümüzde de etrafından dolaştık. Bir defasında köpekler bizi duydu ve havlamaya başladılar ama bir sorun çıkmadı. Yürümeye devam ettik, bacaklarım yorulmuştu. Gözetim merkezinde 2 yıl hiçbir yere gitmediğim için güçsüz düşmüştüm. Ama bileklerim acıdığı, bacaklarımın arka kısımları ağrıdığı halde hareket etmek, özgür olmak, gece havasını yüzümde, çiğden ıslanmış çimenleri bacaklarımda hissetmek iyi gelmişti. Biliyorum ablam da mutluydu. Nefes alırken ıslık çalıyordu. Dinlenmek için durduğumuzda ayak parmaklarını tarlanın kenarında toprağa soktu, gülümsedi. Gülümsemesini görünce kendimi yola devam edecek kadar güçlü hissettim. Gecenin turuncu parlaklığı soldu ve etrafımızdaki tarlalar ile çitleri görmeye başladım. Başlangıçta her şey griydi ama sonra renkler gelmeye başladılar, mavi ve yeşil. Ama belli belirsiz, sanki içlerinde hiç sevinç yokmuş gibi. Sonra güneş yükseldi ve bütün dünya altın rengine döndü. Her tarafım altın rengiydi ve bulutların arasından yürüyordum. Güneş tarlaların üzerinde asılı olan siste alevleniyor ve sis bacaklarıma dolanıyordu. Ablamı aradım ama geceyle birlikte yok olmuştu. Yine de gülümsedim. Çünkü bana gücünü bırakıp gittiğini fark ettim. Muhteşem gün doğuşunda etrafıma bakındım ve evet evet diye düşündüm. Her şey şu anki gibi güzel olacak. Bir daha asla korkmayacağım. Griler içine kısılmış olarak bir tek gün daha geçirmeyeceğim. İleride gürüldeyen bir ses vardı. Yükselip sisin içine düşüyordu. Bir şelale diye düşündüm. Dikkatli olmalı ve siste nehre düşmemeliydim. Artık çok dikkatli yürüyordum. Ses giderek yükseldi. Artık bir nehir sesi gibi gelmiyordu. Gürlemenin arasında başka sesler de vardı. Her şey yükseliyor, gürlüyor, çalkalanıyor ve sonra uzaklaşıyordu. Havada pis, keskin bir koku vardı. Şimdi arabaların ve kamyonların sesini duyabiliyordum. İyice yaklaştım. Yeşil çimenli yokuşun tepesine geldim. Artık önümdeydi. Yol inanılmazdı. Benim tarafımdaki kısmında sağdan sola giden 3 sıra trafik şeridi vardı. Arada metal bir bariyer ve diğer tarafta soldan sağa giden 3 sıra şerit. Otomobiller ve kamyonlar çok hızlı hareket ediyorlardı. Yolun kenarına inip karşıya geçmek için elimle trafiği durdurmak istedim ama durmadı. Kamyonun biri bana korna çaldı, geri gitmek zorunda kaldım. Trafikte bir boşluk olmasını bekleyip yolun ortasına koştum, metal bariyeri aştım. Bu kez bir sürü araba korna çaldı. Karşıya koşarak yolun diğer tarafındaki yeşil çimenli kıyıya ulaştım, yere oturdum. Nefesim kesilmişti. Yarışarak önümden geçen trafiği seyrettim. 3 şerit bir yöne, 3 şerit diğer yöne. Bu evdeki kızlara anlatılacak olsa bana şöyle derlerdi. Tamam sabahtı ve insanlar tarlalarındaki işlerine gidiyorlardı. Ama neden sağdan sola giden insanlar, soldan sağa giden insanlarla tarlalarını değişmiyorlar? Böylece herkes evinin yakındaki tarlasında çalışabilirdi. Ondan sonra omuz silkmek zorunda kalırdım. Çünkü mesela ofis nedir, orada ne tür bitkiler yetişir gibi aptalca sorulara yol açmayacak bir cevap bulamazdım. Otoyolu adamlar birdenbire geldiklerinde geri gelip kendimi kolayca öldürebileceğim bir yer olarak zihnime kazıdım. Sadece ve ayağa kalkıp yürümeye devam ettim. Tarlalarda 1 saat daha yürüdüm. Sonra üzerinde evler olan daha küçük yollara geldim. Onları görünce şaşırdım. 2 kat yüksekliğinde ve sağlam kırmızı tuğlalardan yapılmışlardı. Düzgün sıralar halinde kiremitleri olan eğik çatıları vardı. Hepsinde cam olan beyaz pencereleri vardı. Kusurlu olan hiçbir şey yoktu. Evlerin hepsi çok güzeldi ve her bir ev tıpatıp yanındakine benziyordu. Hemen hemen her evinin önünde bir araba duruyordu. Cadde boyunca yürüdüm ve parıltılı araba dizelerine baktım. Muhteşem arabalardı. Gösterişli ve parlak. Geldiğim yerde gördüğüm arabalardan değillerdi. Benim köyümde iki araba vardır, bir Peugeot ve bir Mercedes. Peugeot ben doğmadan önce gelmişti. Bunu biliyorum çünkü sürücüsü babamdı. Ve Peugeot'un iki kez öksürüp kırmızı toprakta düşüp kaldığı yer benim köyümdü. Babam köydeki ilk eve gidip tamirci olup olmadığını sormuştu. Tamircileri yoktu ama annem vardı ve babam her halükarda ona bir tamirciden daha fazla ihtiyacı olduğunu anlamış, böylece orada kalmıştı. Mercedes ben 5 yaşındayken geldi. Sürücüsü sarhoştu. Babamın bıraktığı günden beri olduğu yerde duran Peugeot'suna sadece çocuklar tekerleklerinden birini alıp limba ağacına salıncak yapmışlardı. Çarptı. Sürücü Mercedes'inden inip ilk eve gitti. Babamla karşılaştı. "Özür dilerim," dedi. Babam ona bakarak gülümsedi ve "Size gerçekten teşekkür borçluyuz bayım. Köyümüzün yerini haritada belli ettiniz. Bu bizim ilk trafik kazamız." Mercedes'in sürücüsü güldü ve o da kaldı. Babamla o kadar iyi arkadaş oldular ki onu amca diye çağırıyordum. Babam ve amcam bir akşam üzeri adamlar gelip onları vurana kadar mutluluk içinde yaşadılar. Bu büyük, kusursuz evlerin önüne park edilmiş pırıl pırıl hepsi yeni muhteşem arabaları görmek hayret vericiydi. Buna benzer pek çok caddeden geçtim. Bütün sabah yürüdüm. Binalar büyüyerek ağırlaşmaya, caddeler genişleyerek kalabalıklaşmaya başladı. Her şeye bakıyor, karnımın acıkmasını ve bacaklarımdaki ağrıyı umursamıyordum. Çünkü her yeni mucize hayretler içinde kalıyordum. Yeni bir şey gördüğümde her defasında bir reklam panosundaki neredeyse çıplak bir kız, iki katlı kırmızı bir otobüs, başımı döndürecek kadar yüksek parıl parıl bir bina, karnımda hissettiğim heyecan o kadar şiddetliydi ki canımı acıtıyordu. Çok fazla gürültü vardı. Trafiğin ve bağırışmaların gürültüsü. Biraz sonra caddeler öyle kalabalıklaştı ki sanki ben yoktum. İtildim. Bütün kaldırımlara yuvarlandım ve kimse bana dönüp bakmadı. Caddeyi, sonra bir başka caddeyi takip ederek yapabildiğimce dosdoğru yürümeye devam etmeye çalıştım. Sonra binalar dayanılmayacak kadar büyüdüğünde ve gürültü vücudumu parçalara ayıracakmış gibi arttığında bir köşeyi döndüm, nefes nefese kalmıştım. Korna sesleri, sürücülerin bağırmaları arasında işlek bir yolun karşısına koştum. Alçak bir beyaz duvar üzerine eğildim ve baktım, baktım, baktım. Times Nehri önümde akıyordu. Tekneler köprülerin altında kornalarını çalarak çamurlu kahverengi suda ilerliyorlardı. Nehrin her iki kıyısı boyunca mavi gökyüzüne uzanan dev kuleler vardı. Bazıları hala inşaat halindeydi. Üzerlerinde kocaman sarı vinçler hareket ediyordu. Havadaki kuşları bile bina yapmalarına yardım etmeleri için eğitmişler. Vay canına. Nehrin kıyısında durdum ve bu mucizelere baktım. Baktım. Parlak mavi gökyüzünde güneş parlıyordu. Hava sıcaktı ve nehir boyunca yumuşak bir meltem esiyordu. Ablam, Nikuruka'ya fısıldadım. Çünkü bana nehrin akıntısı ve meltemin esintisi içindeymiş gibi gelmişti. Şuraya bak abla, tam oraya gideceğiz. Orada bizim gibi iki kız için bir yer olacak. Artık daha fazla acı çekmeyeceğiz. Gülümsedim ve nehrin kıyısından batı yönünde aşağı doğru yürüdüm. Kıyı boyunca yürürsem Kingston'a ulaşabileceğimi biliyordum. Bunun için oraya Kingston upon Thames diyorlardı. Elimden geldiği kadar çabuk gitmek istiyordum. Çünkü artık Londra'daki kalabalıklar beni korkutmaya başlamıştı. Hiçbir zaman köyümde bir yerde 50'den fazla insanı bir arada görmemiştik. Eğer daha fazlasını gördüyseniz o zaman bu öldünüz ve ruhlar şehrine gittiniz demekti. Orası ölülerin gittiği yerdir. Şehre giderler binlercesiyle birlikte yaşamak için. Çünkü orada man yok. Ekvatoral bölgelerde yetişen yeşil yapraklı bir bitki, kökü sebze olarak yenir. Yetiştirmek için tarlaya ihtiyaçları yoktur. Ölüyseniz manyok aramazsınız, sadece şirketleri ararsınız. Etrafımda 1 milyon insan vardı, yüzleri telaşla yanımdan geçiyordu. Baktım, baktım. Ailemin yüzünü asla görmedim ama sahip olduğunuz herkesi kaybetmişseniz arama alışkanlığından vazgeçemezsiniz. Ablam, annem, babam, amcam. Gördüğüm her yüzde onları aradım. Eğer sizinle karşılaşmış olsaydım fark edeceğiniz ilk şey gözlerimin sizin içinizde başka birini ararcasına yüzünüze baktığı olurdu. Eğer karşılaştıysak bunu kişisel bir konu olarak almadığınızı umarım. 10. ayrımın sonu sayfa 113, devamı 11. ayrımda.